Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Üstadım tekrar hoş geldiniz.
Sağ olun. Davetiniz için ben teşekkür ediyorum.
Şimdi 29 Ekim'lerde hep işte sosyal medyada paylaşılan, konuşulan bir şey vardır. İşte Atatürk'ün o sözü 28 Ekim akşamı işte efendiler yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz. Sanki bir gecede aklına gelmiş gibi. Oysa öyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Bunun uzun soluklu bir süreç olduğunun, bir planlama işi olduğunun farkındayız. Cumhuriyet dönemi ekonomisi deyince de yani işte 29 Ekim 1923'te başlamadı onun
Evet.
planları. Biraz o yüzden geriden başlayacağız değil mi?
Bence de.
1920'lerden
Evet,
başlayacağız.
evet. Yani şöyle bakmalı Zafer Bey. Mustafa Kemal'in ve 1923 Cumhuriyeti'nin ekonomi politiği dediğimizde bunun miladını ta askeri liseye kadar götürmek de mümkün. Çünkü okudukları o kuşağın Mustafa Kemal ve kadrolarının askeri lisede okudukları ders kitaplarını incelediğimizde İttihat Terakki'nin de etkilendiği ve özellikle Alman korumacı ekonomi ekolünden beslendiklerini görüyoruz. Ama biz miladı genellikle Mustafa Kemal'in de bugün vefatının 83. yıl dönümü olduğu için kendi doğum günü olarak ilan ettiği 19 Mayıs 1919'a. Filmi oradan başlatalım eğer uygun görürseniz. Mustafa Kemal Samsun'a çıktıktan sonra yapılan önemli işlerden bir tanesini satır başlarıyla anlatarak 1923 Cumhuriyeti'ne getirmek istiyorum lafı. İlk önce Amasya Tamimi. Sonra takip eden kongreler süreci. Bir yandan Batı'da Eskişehir Balıkesir kongreleri sürerken Mustafa Kemal milli mücadeleyi örgütlemek açısından önce Erzurum Kongresi, daha sonra Sivas Kongresi ve oradan aldığı güçle özellikle 1923'ün 29 Ekim'inde ilan edilecek olan Cumhuriyet'in temel payandaları, taşıyıcı kolonları olan ilkelerin yazıldığı Erzurum Kongresi ile birlikte Ankara'ya geliyor. Ne zaman? 1920 yılının Aralık ayında. Ve hummalı çalışmalarla 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi başlıyor. 1920 aslında bir devrim yılı. Yani savaşlar falan daha henüz ateşle barut dans etti ama esas Kızılca Kıyamet daha sonra kopacak. 22'deki büyük mücadelede ama 1920 bir devrim yılı. Aynı 1923 gibi. Onun sanki habercisi gibi. Çünkü bakın 1920'de 23 Nisan. Az önce söyledik. Büyük Millet Meclisi kuruldu. Fakat ondan sonra Eylül ayında Sovyetler Birliği'nin önderliğinde gelişen ve emperyalizme karşı mazlum milletlerin bir arada olmasını sağlayan ve o görüşmelerin yapıldığı Bakü Kurultayı yapılıyor. Azerbaycan'ın Bakü'sünde ve Ankara hükümetinden temsilciler de orada. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi kuruluyor. Eylül'de Bakü'de kurultay var. Kurultaydan gelen ilk haberlerin sonucunda Mustafa Kemal daha önce hazırlık yaptığı halkçılık programını ilan ediyor. Eylül 1920'de. Bu bazı anayasa hukukçuları biz yayınlayana kadar 2019'da ya böyle bir program vardır yoktur diye ciddi tartışmalar yaptılar. Ama 1921'de anayasa haline gelecek esas metin 1920'nin Eylül'ünde Mustafa Kemal tarafından meclise takdim edilen 4 A4 ebatlarındaki halkçılık programıdır. Halkçılık programı ile beraber dedik ki 1921 Anayasası'nın temelini oluşturuyor. Bu halkçılık programı ile birlikte başlayan devlet örgütlenmesinin ekonomik modeli savaşı bekliyor. Milli mücadele zaferle kazandıktan sonra yani 9 Eylül 1922'deki zaferle sonuçlanan milli mücadeleden tam 5 ay sonra İzmir'in üzerinde daha dumanlar, İzmir'in büyük yangınının dumanları tüterken 17 Şubat 4 Mart 1923'te bir İzmir'de bir Türkiye İktisat Kongresi toplanacak. Ama zaferden yani 9 Eylül 1922'den yaklaşık 2 ay sonra 5 Kasım 1922'de İsmet Paşa başkanlığında heyeti Lozan'a gönderiyoruz. 5 Kasım 1922'de çünkü İsviçre'nin Lozan kentinde toplanacak uluslararası barış konferansında orada bizi bekleyenler, yani muzaffer orduların komutanı İsmet Paşa ile Türk heyetini bekleyen büyük devletler, Türklerin işini bir hafta 10 günde hallederiz diye bir beklenti içindeler. Hatta İsviçre Başbakanı orada bir açıklama da yapıyor. Çok uzun süreceğini tahmin etmiyorum diyor Lozan'ın. Zafer kazanmış.
Temmuz'a kadar devam ediyor.
9 ay sürecek yani. Halbuki. Zafer kazanmış bir ülkeye devlet kurdurmak konusunda ve bağımsız bir ekonomi, kapitülasyonsuz bir devlet kurdurma konusunda 600-700 yıllık hesapları kesecekler Lozan'da. Ama o büyük bir mücadele, o 9 ay süren ve Türkiye'nin tapu senedi olan Lozan'ı belki ayrıca Temmuz'da konuşmamız mümkün. Şimdi Lozan'a heyeti gönderdik 5 Kasım. Ondan çok kısa bir süre sonra, 2 ay sonra az önce söylediğim gibi 17 Şubat 4 Mart 1923'te İzmir'de İktisat Kongresi toplanıyor. Bu kongrenin kurulacak olan devlet, daha cumhuriyet ortada yok. Kurulacak olan devlete ekonomi programının nasıl olması lazım geldiğine dair temel kararların alındığı bir yana, belki Osmanlı'da hiç olmayan, daha sonra bugün yani az geçtiğimiz haftalarda 98. yılını kutladığımız Cumhuriyet'in 98 yıl boyunca da çok az olan bir iş yapıldı o kongrede. İlk defa Türkiye'nin üretici ve yaratıcı güçleri bir araya geldi.
Evet.
Üretici ve yaratıcı güçleri, yani işçiler, çiftçiler, sanayiciler ve tüccarlar. Bunlar dinlendi. Bunların dertlerinin dinlenmesinin ötesinde talepleri not edildi ve bu taleplerin üzerinden 291 adet karar alındı. Bu 291 karar daha sonra kurulacak ve devleti kuracak olan Cumhuriyet Halk Fırkası'nın da ilk programının nüvesini oluşturdu. Böyle bir bağlantı yaparsak, meselenin, milli mücadelenin öncesini söyledik ve sonrasında bu devletin, bu ulus devletin nasıl kurulduğuna dair ana taşıyıcı kolonlarını daha iyi gözlememiz mümkün. Ne zaman yapıyorlar bunu? İki Dünya Savaşı'nın arasındaki çalkantılı bir zaman diliminde yapıyorlar. Hangi coğrafyada yapıyorlar? Emperyalizmin kılıcının kestiği bir coğrafyada yapıyorlar. Ne dedik? Kongre toplandıktan ve kararları aldıktan ve kongre bildirgesi, misaki iktisadi diyelim ona, o da ayrı bir tartışma konusu. Misaki iktisadinin yayınlandığı 4 Mart tarihinden sonra yaklaşık 20-25 gün sonra Mustafa Kemal 9 Umde denilen bir belge yayınlıyor. Temel politika metinlerinden birisidir. Birisi dedik Eylül 1920'de Halkçılık Programı. İkincisi İktisat Kongresi kararları. Ondan 20-25 gün sonra 9 Umde. Mustafa Kemal'in yaptığı, Mustafa Kemal ve kadrolarının yaptığı şu: İzmir İktisat Kongresi'nde yapılan, alınan 291 karar partileşmek üzerine. Bu modeli, yani üretici ve yaratıcı güçlerin talepleri kurulacak olan devletin taşıyıcı kolonları haline gelecek bir parti programı yapıyorlar. Bunun da ilk nüvesi az önce söylediğim 9 Umde. 9 Umde yayınlandıktan bir süre sonra da biz 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i kuruyoruz. Yani milli mücadele Cumhuriyet'le taçlanmış oluyor.
Hı hı.
Cumhuriyet öncesindeki temel yol haritasını ben böyle özetlemeyi düşündüm. Ne dersiniz bilmiyorum.
Estağfurullah, ne diyebilirim ki hocam? Sizinle yaptığımız her program zaten ders gibi geçiyor. Ben böyle hayran hayran dinliyorum.
Sağ olun.
23 sonrası işte hani sizin de kitabınızda anlattığınız şeyler var. 30'daki sanayi kongresiyle birlikte bir kırılma da bir kavşak da aslında geçilmiş oluyor ama Yani bugünkü ekonominin temellerini atmak için asıl mücadele 23 sonrasında. Çünkü
Tabii.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak
Tabii.
başlıyor bu sefer de. 23 sonrasında neler yapıldı ve daha da önemlisi Atatürk'ün vizyonunun buna katkısı neydi?
Evet. Çok çok önemli ve isabetli bir soru oldu bu. 1923'ten önce de ama esas olarak Mustafa Kemal'in kafasındaki ve kadroları ile birlikte oluşturdu. Kadroları ile birlikte oluşturduğu ekonominin sihirli bir denklemi var bana göre. Bir kere daha 1922'nin 1 Kasım'ında mecliste Sakarya Savaşı'ndan önce, Cumhuriyet'ten çok önce ekonomik gücümüz oranında planlama ve millileştirmeden bahsediyor. 1 Kasım 1922'de. Cumhuriyet kurulduktan sonra önce Kurtuluş Savaşı'nın milli mücadelenin yurt topraklarındaki yaraları sarılıyor. Devlet organizasyonu başlıyor. İşte Sayıştay ve Danıştay gibi yani Şurayı Devlet ve Sayıştay gibi iki temel hukuk ve denetim kurumu oluşturuluyor. Bakanlıklar örgütleniyor. Ve ondan sonra 1926'da yani 3 yaşında Cumhuriyet az bilindiği için not edip geçeceğim. Sonra başka bir programda ayrıntısını belki gene konuşuruz ama 3 yaşındaki Cumhuriyet dünyanın ilk güzel sergisini yapıyor. Seyri Türkiye sergisi. 86 gün süren müthiş bir yolculuktur. Onun da öyküsü ayrıdır. Çünkü bugünkü gibi WhatsApp'ta, Instagram'da falan filan yok. 3 yaşındaki Cumhuriyet kendisini ve üretici güçlerin ürünlerini tanıtmak için Karadeniz vapurunu beyaza boyayıp bir yolculuğa çıkıyorlar ve 13 ülke geziliyor. Müthiş bir şey. Daha sonra aynı yıl 1926 yılında gemiyi 13 Haziran'da Karaköy rıhtımından uğurlayan Türkiye Cumhuriyeti 1 Temmuz'da yani yaklaşık 17 gün sonra 1 Kasım 1926'da kabotaj hakkını ve kabotajı bayram ilan ediyor. Aynı yıl Kayseri'de Erciyes'in Bozkırı'nda 1926'nın kışına girmek üzereyken Türk Tayyare ve Motor Anonim Şirketi TOMTAŞ'ı kuruyor. 3 yaşındaki Cumhuriyet iddiayı göstermek açısından bu örneğin altı mutlaka çizilmelidir. Almanların Junkers firmasıyla know-how anlaşması yapıp böyle bir 3 yaşında Cumhuriyet böyle bir hikaye yapıyor. Ve yıl geliyor 1927'ye. 1927'ye geliyoruz. Mustafa Kemal ve arkadaşları şöyle bir karar veriyorlar. Diyorlar ki ya bir şeyler yaptık. Bağımsızlığı elde ettik. Ulus devleti kurduk. Kendi kendimize yeterli bir ekonomiyi ve cumhuriyeti güvene almak için bu ekonominin biraz daha güçlenmesi lazım. Ne yapmalıyız? Bir daha İstanbul'un tüccar çevresine çağrı çıkartıyorlar. Diyorlar ki işte onlar İstanbul her zaman ister. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kapsamı genişletiliyor. Bekliyoruz 1929'a kadar. Ama 1929'un nedeni Lozan'da kısıt vardı. 1929'dan sonra ancak Türkiye
Gümrük.
bağımsız bir, çok güzel, bağımsız bir gümrük politikası izledik. O gümrük politikası bağımsızlığı olmadan sanayide büyük hamleler yapamazdık normalde. Ama 1927'de şunu yaptı cumhuriyetçiler. Dediler ki biz kaç kişiyiz? Sayım yapmamız lazım. Biz kaç kişiyiz? Ve kadınlar ilk defa sayılacak 1927'de. Tarım sayılacak ve sanayi sayılacak. Ama bu sayımı yapacak teknik güç yok, bilgi yok. Mustafa Kemal ve arkadaşları düşünüyorlar kim, nereden? Belçika'da Monsieur Camille Jacquard'ı dünya çapında bir istatistik uzmanı olduğu öğrenilince kendisine mektup yazılıp Ankara'ya, Bozkır'ın ortasına Cumhuriyet'in kalbi devrimin başkenti Camille Jacquard'ı davet ediyor ve Monsieur Jacquard Ankara'ya gelip başvekalet istatistik umum müdürü oluyor. Ve onun hazırlıklarıyla Cumhuriyet 1927'de 3 büyük sayımı yapıyor. Nüfus sayımı yapıyor. Nüfus sayımına göre 13 milyon 640 bin kişiyiz.
Kadınlar dahil.
Kadınlar dahil.
İlk kez sayılan
İlk
kadınlar
kez
dahil.
sayılan kadınlar dahil 13 milyon 640 bin kişiyiz. Tarım oldukça geri. Sanayide 65 bin işletme var, 250 bin civarında çalışan var ama bu öyle bir tane torna tezgahınız, gaz yağıyla çalıştırdığınız torna tezgahınız bile sayılan bir sanayiden bahsediyoruz. O dönemin 250 bin kişisini böldüğümüz zaman 13 milyon 640 bine sanayide çalışan toplam nüfus, sanayide çalışan nüfus toplam nüfusun 1.8'i. Gelmeden bir rakamı güncellemek açısından baktım. En son 2019 sanayi çalışan istatistikleri yayınlanmış ülkemizde. 2019'un rakamını 2019'un nüfusuna 82 milyona böldüğümde sanayi çalışanlarının toplam nüfus içindeki payı %6,5. Yani Cumhuriyet kurulurken 4 yaşında 1.8'miş, şimdi 6.5'e çıkmışız. Çok mu düşük bir rakam? Çok düşük bir rakam değil belki nüfusun %6,5'unun sanayiyle uğraşıyor olması ama bu 10-15 bandına çıkarsa o zaman Türkiye sanayileşmede yeni bir hamleyi yerine getirebilir. Şimdi bu 1927 sanayi sayımını yaptıktan sonra elde ettiğimiz envanter cumhuriyetçileri memnun etmiyor. Çünkü diyorlar ki cumhuriyet bu yapıyla, bu sanayi mirasla kendisini koruyarak devam edemez. Bir şey yapmak. Hani Moğolların bir şarkısı var diye bir şey yapmalı. Ne yapmalı? 1930'da 29'daki gümrük muhtariyetini özelliğini de kazandıktan sonra 1930'da bu topraklarda yani Cumhuriyet'in kalbi, devrimin başkenti Ankara'da bir milli numune sergisi ve sanayi kongresi tertip ediyoruz. 1929'da Amerika'da New York Stock Exchange'de yani New York borsasında büyük kriz patladıktan 2 ay sonra 29'un aralığında Başvekil İsmet Paşa müthiş bir radyo konuşması yapıyor. Ve bu radyo konuşmasında yerli malının ilk defa altını çiziyor. Tarım sektöründe Amerika borsasından kaynaklanan krizin Türkiye'ye yansıyacağını fakat bunun acaba bu ülkenin çocukları bir fırsata dönüştürmek için ne yapmak lazım geldiğine dair fikirler var. O konuşmada satır başları var ve Ankara'da 22-23 Nisan'da bir sanayi kongresi topluyorlar. Müthiş bir kongre ve bir yıl sonra bugün bile beceremeyeceğimiz yani 21. yüzyılda beceremeyeceğimiz bir iş yapıyor Cumhuriyet. Meclisin zabıt katipleri toplantıdalar ve umumi encümenin 8 ana sektörden gelen teknik raporlar, 14 vilayetten gelen sanayi raporları birlikte böyle hınca hınç tartışmaların hepsi tutanak altına bağlanıyor ve bir yıl sonra 887 sayfalık dev bir sanayi kongresi kitabı yapıyor Cumhuriyet. Bu bizim 1930'lu yıllardaki ekonomimizin fotoğrafı. Artık her şey açık bir biçimde ortada. Masaya kurmay subay bunlar çünkü masaya haritaları yayıyorlar. Malzeme bilgisi ortada. Bunu tersine çevirip Cumhuriyet'in ihtiraslı sanayileşme hedefini ve Cumhuriyet ekonomisinin esas taşıyıcı kolonunun sanayi olması lazım geldiğine dair fikirleri zaten vardı ama bunu kuvvetlendirmek için devlet işletmeleri kurmak zorunda olduğunu biliyorlar. Farkındalar. Biz 1930'da Ankara'da kongreyi yaptık. Kuzey komşumuz da 1926'da Moskova'da kongreyi yaptı. Temaslar eşanlı, neredeyse eşanlı bir biçimde yürüyor. 1930 Sanayi Kongresi'nde çıkan Türkiye ekonomisi fotoğrafından 2 yıl sonra Mustafa Kemal Paşa, Başvekil İsmet İnönü'yü Sovyetler Birliği'ne bir teknik seyahate gönderiyor. 25 Nisan 10 Mayıs 1932 tarihleri arasında İsmet Paşa Sovyetler Birliği'nde 4 büyük şehirde Odessa, Harkov, Leningrad ve Moskova'da sanayi tesislerini geziyor Türkiye heyetiyle birlikte. Yanında Tevfik Rüştü Aras var, dönemin Dışişleri Bakanı, Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi ve başmuharriri Yunus Nadi var ve Sovyetler Birliği ile yapılan bu teknik görüşme sırasında Türkiye'ye bir müjdeli haber geliyor. Cumhuriyet Gazetesi manşetten veriyor. Sovyet Rusya Türkiye'ye 16 milyon lira kredi açıyor diye. Yani o günkü kurla baktığımızda 8 milyon dolar müthiş bir destek.
Burada çok önemli bir ayrıntı da var bir yandan.
Tabii. Siz o tespiti yapın.
Yani kurlarla buluştuğumuz şu günlerde 1 lira 2 dolar.
Ya öyle bir durum. 8 milyon dolarlık krediyle birlikte İsmet Paşa döndükten sonra Profesör Orlov başkanlığında Sovyetler bir teknik heyet gönderiyor. Bizim mühendislerimiz ve iktisatçılarımızla bir araya gelen Sovyetler Birliği teknik heyeti Anadolu'nun kaynaklarına göre yani hangi doğal kaynağı nerede ne yaparız diye bir gezi tertip ettikten sonra birinci sanayi planını yapıyoruz. 1933'te Türkiye Cumhuriyeti ilk defa birinci sanayi planını yapıyor ve bunun içinde 11 sayfalık girişte bir dünya ve Türkiye iş bölümüne dair müthiş 3 paragraf vardı. Birincisi uluslararası iş bölümünü tarif eder, ikincisi bu uluslararası iş bölümü içinde Türkiye'nin rolünü ve Türkiye'nin uluslararası iş bölümü içindeki rolünün uygun olmadığından dolayı 3. paragrafta da buradan çıkmak için ne yapmak lazım geldiğini anlatırlar. Müthiş bir metindir. Meraklara tavsiye ederim. Hakikaten bu 11 sayfayı özellikle okumalı. Ondan sonra Sovyetler Birliği ile birlikte bir kredi ve teknik yardım protokolü yapıyoruz. Yıl 1934'e geldi. 1934'te kredi protokolünü de yaptıktan sonra ilk yapılacak işlerden bir tanesi 1934 yılında Sovyetlerle ortak bir yatırım şirketi kuruyoruz. Türk Stroy Anonim Şirketi. Müthiş bir şey. Yani az bilinen gerçeklerden birisi olduğu için altını çizmek ve anlatmaktan da büyük bir heyecan duyuyorum. Çünkü Türk Stroy Şirketi, Sovyetler Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurduğu bu şirket 1935'te Kayseri'de Kayseri Basma Fabrikası'nı, 2 yıl sonra 1937'de Nazilli'de Nazilli Basma Fabrikası'nı kuruyor. Kurtuluş Savaşı sırasındaki çoban ateşleri sanayi ateşine dönüşerek Anadolu coğrafyasında o Nazım Hikmet'in Kuvay Milliye Destanı'nda bahsettiği bahtı değişen şehirlere dönüşüyor Anadolu.
Sosyal hayatıyla da birlikte şimdi yayından önce de konuştuk. Yani o basma fabrikaları sadece fabrikadan ibaret değil. Yani lojmanıyla, işte tiyatro salonuyla, sinema salonuyla,
orkestrasıyla, spor kulüpleriyle, çok haklısınız. Sağlık
kültürel dönüşüm de söz konusu aynı zamanda.
O nedenle kentlerin gerçekten fabrikaların olduğu, devlet fabrikalarının olduğu kentlerin bahtı değişiyor. Hı hı. Bir başka iş eşanlı bir biçimde bu sanayileşmeyle beraber bir başka iş daha yapıyoruz. Osmanlı'dan devralınan şirket aileye vapurlarını güçlendiriyoruz ve 8333 kilometre kıyı uzunluğundaki bu coğrafyanın bütün limanlarını birbirine bağlayan tarifeli vapur seferleri yapıyoruz. Yabancıların Hicaz'a gitmek üzere Osmanlı İmparatorluğu tarafından imtiyaz verilerek aşağı doğru başlatılan ama yarım kalan demir yollarını millileştiriyoruz ve 10. yıl marşında olduğu gibi ana yurdu dört baştan demir ağlarla örüyoruz. Cumhuriyet örüyor. Bu örüntünün, demir ağlarla örüntünün önemli işlevlerinden bir tanesi ekonominin iç pazarın entegrasyonunun sağlanması. Yani mallar mallarla buluşacak, mallar insanlarla buluşacak, insanlar insanlarla buluşacak. Çünkü Cumhuriyet'e kadar Osmanlı İmparatorluğu'nda ağaç biçimi bir ulaşım ağı var. Yukarıya, Dersaadet'e yani İstanbul'a giden küçük cılız bir karayolu. Bir de şunun da altını çizelim eğer vaktimiz varsa Osmanlı İmparatorluğu'nun Anadolu coğrafyası diye bir derdi yok. İki kere dertleniyor. Savaşa erkek lazımsa Anadolu'ya başvuruyor, saraya vergi lazımsa Anadolu'ya başvuruyor. Onun dışında Osmanlı İmparatorluğu İngiltere'den kalkan sanayi devrimi trenine binemeden ve yatırımcılığı öğrenemeden tarihin arşivindeki yerini ne yazık ki alıyor ama Cumhuriyet bu Frenklerin tabiriyle late comer dedikleri gecikmişliği treni en arka vagonundan olsa Cumhuriyet yakalıyor ve 1938'e kadar 30 yıllar boyunca Türkiye'de, programına da ekonomi günlüğü büyüklük vererek sözlerimi tamamlayayım. Türkiye'de sanayi önderliğinde büyüme hızı, yıllık ortalama milli gelirin büyüme hızı 8.9 30 yıllar boyunca.
Evet, yani bütün bu anlattıklarınız şunu gösteriyor. Mustafa Kemal'in elbette bir ekonomist değil, bir asker. Ama işte gerek askeri lisede aldığı dersler, siz de söz ettiniz, gerek çok okuyan biri olması, hiç anlamıyor diyemeyiz elbette, ama ekonomi bir bilim ve bu bilimi bilenlerden akıl alarak bir vizyon oluşturuyor. Bu çok önemli. Çok, ben biliyorum. Ben biliyorum, şöyle bir karar alıyorum demiyor. Bilenlerle çalışıp onlara danışıp karar alıyor. Bu da bence altı çizilmesi gereken
çok,
bir
çok
nokta.
Çok isabetli bir vurgu.
Serdar Şahinkaya üstadım, çok teşekkür ediyorum
katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Sona geldik.